Ayrım 16.
Koltuktan sehpaya doğru uzanan ince bacaklarıma, zavallı ayaklarıma bile sevgiyle bakıyor, dumanını tabana üflediğim sigarayı ağzıma götürüp getiren beceriksiz ve çirkin elimi bile hoşgörüyle süzüyordum. 40 yılın tekinde kendim olabilmiştim. 40 yılın tekinde kendim olabildiğim için sonunda kendimi sevebilmiştim. İşte bu mutluluk anında nakarat da renk değiştirdi. Cami duvarı boyunca yürürken her yaşta aynı kelimeyi tekrarlayan mahallenin budalası gibi ya da trenin penceresinden bir bir telgraf direklerini sayan ihtiyar yolcu gibi nakarat aynı kelimeleri tekrarlayacağına, yalnız beni değil hiddeti ve sabırsızlığı içinde oturduğum, o benim eski ve zavallı odayı da kaplayarak bütün gerçekliği saran bir tür şiddet haline dönüştü. İçine düştüğüm bu şiddetle artık bu sefer nakarat değil, mutlu bir öfkeyle ben kendim tekrarlıyordum. Kendim olmalıyım diye tekrarlıyordum. Onları çaldırmadan, onların seslerine, kokularına, isteklerine, sevgilerine ve nefretlerine aldırmadan kendim olmalıyım ben. Kendim olmalıyım diye tekrarlıyordum sehpanın üzerinde, memnun duran ayaklarıma ve tavana üflediğim sigara dumanına bakarak. Çünkü kendim olamazsam, onların olmamı istedikleri biri oluyorum ve onların olmamı istedikleri o insana hiç katlanamıyorum. Ve onların olmamı istedikleri o dayanılmaz kişi olacağıma hiçbir şey olmayayım ya da hiç olmayayım daha iyi diye düşünüyordum. Çünkü gençliğimde amcamların ve halamların evine gidince ne yazık ki gazetecilik yapıyor ama çok çalışıyor ve böyle çalışırsa inşallah bir gün başarılı olacak diye baktıkları kişi oluyordum. Ve o kişi olmaktan kurtulmak için yıllarca çalıştıktan sonra bu sefer bir katında yeni karısıyla babamın da oturduğu apartmana ben, koca adam gidince çok çalıştı ve yıllar sonra biraz olsun başarılı oldu diye gördükleri kişi oluyordum. Ve daha kötüsü ben de kendimi başka türlü göremediğim için bu hiç sevemediğim kişilik etimin üzerine çirkin bir deri gibi yapışıyor ve biraz sonra onlarla birlikteyken ben kendimin değil bu kişinin sözlerini söylerken yakalıyordum kendimi. Ve akşam eve döndüğümde olmak istemediğim bu kişinin sözlerini nasıl söylediğimi kendimi işkence etmek için bir bir hatırlıyor ve bu haftaki uzun yazımda bu konuya değindim. En son pazar yazımda bu meseleyi ele aldım. Yarınki yazımda şunu da söylüyorum. Bu salı uzun yazıda şunu da deşiyorum gibi bayağı sözleri, mutsuzluktan boğulacak gibi oluncaya kadar tekrarlıyordum ki en sonunda biraz kendim olabileyim. Bütün hayatım bu tür kötü hatıralarla doluydu. Ayaklarımı uzatarak oturduğum koltukta kendim olabilmenin tadını daha da çıkarabilmek için kendim olamadığım zamanları bir bir hatırladım. Askerliğimin ilk gününde silah arkadaşlarım benim öyle biri olduğuma karar verdiler diye bütün askerliğimi en zor durumda şaka yapmaktan vazgeçmeyen biri olarak geçirdiğimi hatırladım. Vakit geçirmekten çok serin bir karanlıkta yalnız başıma oturmak için gittiğim kötü filmlerin 5 dakika aralarında sigara içen işsiz güçsüz kalabalığın bakışlarından beni çok anlamlı işler yapmaya aday değerli bir genç olarak gördüklerine karar verdiğim için çok anlamlı hatta ulvi düşüncelere boğulmuş bir dalgın gibi davrandığımı hatırladım. Bir askeri darbenin hazırlık planlarına ve iktidarı ele geçireceğimiz günlerin hayallerine gömüldüğümüz sıralarda, askeri darbe bir gecikir de milletimin çektiği sıkıntılar daha da uzar korkusuyla, geceleri uyuyamayacak kadar milletini seven biriymişim gibi davrandığımı hatırladım. Kimselere gözükmeden gizlice gittiğim randevu evlerinde, orospular öğlelerine daha iyi davranıyorlar diye, yakın geçmişte başımdan korkunç ve umutsuz bir aşk macerası geçmiş bir umutsuz gibi yaptığımı hatırladım. Kaldırım değiştirecek vaktim yoksa polis karakollarının önünden iyi uslu bir vatandaş gibi gözükmeye çalışarak geçtiğimi hatırladım. Sırf yılbaşı gecesi denilen o korkunç geceyi tek başıma geçirecek cesaretim olmadığı için gittiğim babaannemlerin evinde herkese katılmak için tombala oynarken çok eğleniyormuşum gibi yaptığımı hatırladım. Hoşuma giden kadınların yanında kendim gibi olmayıp da onların hoşuna böylesi gider diye kimini evlilikten, hayat mücadelesinden başka bir şey düşünmeyen biri gibi, kimine memleketin kurtuluşundan başka hiçbir şeye vakit ayırmamaya kararlı biri gibi, kimine de ülkemizdeki yaygın duyarsızlıktan ve anlayışsızlıktan bıkmış duygulu biri gibi, hatta bayağı bir deyişle gizli şair gibi gözükmeye çalıştığımı hatırladım. Sonra, evet en sonunda, 2 ayda bir gittiğim berberimde asıl kendim olamadığımı, taklit ettiğim bütün bu kişilerin toplamı olan kendimi taklit ettiğimi hatırladım. Oysa kendimi koyvermeye giderdim ben bu berbere. Yazımın başındakinden başka bir berber tabii. Ama berberle birlikte kesilecek saçlara, bu saçları taşıyan kafaya, omuzlara, gövdeye, aynanın içine bakmaya başladığımız zaman hemen anlardım bu koltukta oturan ve aynanın içinde seyrettiğimiz kişinin ben değil de bir başkası olduğunu. Berberin önden ne kadar alacağız derken elinde tuttuğu bu kafa, bu kafayı taşıyan boyun, omuzlar ve gövde benim değil de köşe yazarı Celal Bey'indi. Benimse çilgin bile yoktu bu adamla. O kadar açık seçik bir gerçekti ki bu, berberde fark edecek sanırdım ama o hiç oralı olmazdı. Üstelik ben değil de köşe yazarı olduğumu daha fazla hissettirmek ister gibi bir köşe yazarına sorulacak soruları sorardı bana. Harp çıksa şimdi biz Yunanlıları yener miyiz? Başbakanın karısının orospu olduğu doğru mu? Pahalılığı manavlar mı çıkarıyor gibi? Nereden geldiğini bir türlü çıkaramadığım anlaşılmaz bir güç bu sorulara benim kendimin cevap vermeme izin vermez. Benim yerime aynada benim de tuhaf bir şaşkınlıkla seyrettiğim köşe yazarı her zamanki ukala havasıyla bir şeyler mırıldanırdı. Barış iyi şeydir. Adam asmakla fiyatların düşmeyeceğini bilmek lazım gibi. Her şeyi bildiğini sanan, bilmediği zaman da bilmediğini bilen, kendi eksiklik ve fazlalıklarına hoşgörüyle bakmayı da ukalaca öğrenmiş bu köşe yazarından nefret ediyordum. Her sorusuyla beni daha çok köşe yazarı Celal Bey yapan berberden de nefret ederdim. Bana tuhaf sorular sormaya gazeteye gelen berberi de işte kötü anılarımın bu noktasında hatırladım. O noktada gecenin geç saatlerinde beni ben yapan kendi koltuğumda ayaklarımı sehpaya uzatarak oturmuş, kulaklarımın dibinde bana kötü anılarımı hatırlatan o eski nakaratın yeni öfkesini dinlerken, "Evet berber efendi," diyordum kendi kendime. İnsanın kendisi olmasına bir türlü izin vermezler. İnsanı bırakmazlar kendisi olsun diye, hiçbir zaman bırakmazlar. Ama nakaratın vezni ve öfkesiyle söylediğim bu sözler beni yalnız içine girmek istediğim huzura daha da fazla gömüyordu. O zaman bütün bu hikayede berberin ziyaretinde ve başka bir berber aracılığıyla tazelenen anısında başka yazılarımda da anlattığım ve ancak pek sadık okurlarımın fark edeceği bir düzen, bir anlam, hatta nasıl desem esrarlı bir simetri olduğunu hükmettim. Geleceğime dönük bir işaretti bu. Uzun bir günün, hatta akşamın ardından insanın yalnız başına kalıp kendi koltuğuna oturup kendisi olabilmesi, yıllar süren uzun ve maceralı bir yolculuktan sonra yolcunun kendi evine dönmesine benziyor. 17. Bölüm. Beni tanıdınız mı? Yine şimdi o zamanlara doğru icrayı nazar ettikçe karanlıkta yürüyen bir izdiham sezinler gibi oluyorum. Ahmet Rasim. Hikayeyi anlatanlar pavyondan çıkınca hemen dağılmamış, hafif hafif atıştıran karın altında ne olduğunu kestiremedikleri yeni bir eğlenceyi bekliyor, bir yangına ya da bir cinayete tanık olduktan sonra bir ikincisi de patlak verir diye olay yerinde çakılanlar gibi birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. Kafasına kocaman bir fötür şapkayı çoktan geçirmiş kabak adam, "Öyle herkese açık bir yer değil İskender Bey," dedi. "Bu kalabalığı kaldıramazlar. Yalnız İngilizleri götürmek istiyorum. Memleketimizin bu yanından ibret alsınlar." Galip'e döndü. "Siz de gelebilirsiniz tabii." Ötekiler gibi atlatamadıkları için son anda onlara katılan iki kişiyi antikacılık yapan bir kadınla fırça bıyıklı orta yaşlı bir mimari de aralarına alarak tepe başına doğru yürüdüler. Amerikan konsolosluğunun önünden geçerlerken Celal Bey'in Nişantaşı ve Şişli'deki evlerine gittiniz mi diye sordu fötür şapkalı adam. "Ne için?" dedi Galip. Adamın pek de anlamlı bulmadığı yüzüne yakından bakarak. "İskender Bey, sizin Celal Salik'in yeğeni olduğunuzu söyledi. Onu aramıyor musunuz?" "İngilizlere memleketimizin meselelerini anlatması iyi olmaz mıydı? Bakın dünyada artık bize ilgi gösteriyor." "Tabii," dedi Galip. "Sizde adresleri var mıydı?" diye sordu fötür şapkalı adam. "Yok," dedi Galip. "Kimseye vermez. O evlere kadınlarla kapandığı doğru mu?" "Hayır," dedi Galip. "Kusura bakmayın," dedi adam. "Dedikodu işte. Neler söylemiyorlar ki? İnsanların ağzı torba değil ki büzesiniz. Hele Celal Bey gibi gerçekten bir efsaneyseniz. Kendisini tanırım." "Öyle mi?" "Öyle. Bir keresinde beni Nişantaşı'ndaki evlerinden birine çağırmıştı." "Neredeydi?" diye sordu Galip. "Çoktan yıkıldı şimdi orası. O iki katlı taş evde bana bir akşamüstü yalnızlıktan şikayet ettiydi. İstediğim zaman kendisini aramamı söylemişti." "Ama kendisi istiyor yalnız olmayı," dedi Galip. "Onu iyi tanımıyorsunuz belki," dedi adam. "İçimden gelen bir ses benden yardım beklediğini söylüyor bana. Adresini hiç mi bilmiyorsunuz?" "Hiç," dedi Galip. "Ama herkesin ondan kendinden bir parça bulması boşuna değildir." "Müstesna bir kişilik," dedi fötür şapkalı adam durumu özetleyerek. Böylece Celal'in son yazılarından söz etmeye başladılar. Tünele çıkan sokakların birinde kenar mahallelerde işitilecek cinsten bir bekçi düdüğü duyunca hepsi dönüp dar sokağın mor bir neon lambanın aydınlattığı karlı kaldırımlarına baktılar. Galata Kulesi'ne açılan sokaklardan birine girdiklerinde Galip'e yolun iki tarafındaki yapıların üst katları ağır ağır kapanan bir sinema perdesi gibi birbirlerine yaklaşıyorlarmış gibi geldi. Kulenin tepesinde ertesi gün yağacak karı işaret eden kırmızı lambalar yanıyordu. Saat gecenin ikisiydi. Yakınlarda bir yerde bir dükkanın kepengi gürültüyle indirildi. Kulenin çevresinde dolandıktan sonra Galip'in daha önce hiç görmediği ara sokaklardan birine girip buz tutmuş karanlık kaldırımlarda yürüdüler. Fötür şapkalı adam iki katlı küçük bir evin eski kapısını vurdu. Çok sonra ikinci katta bir lamba yandı. Açılan bir pencereden mavimsi bir baş uzandı. Kapıyı aç, benim, dedi fötür şapkalı adam. İngiliz misafirlerimiz var. Dönüp mahcup, utangaç, İngilizlere gülümsedi sonra. Üzerinde Melih Manken Atölyesi yazan kapıyı soluk yüzlü, 30 yaşlarında tıraşsız biri açtı. Yüzü uykuluydu. Bacaklarında kara bir pantolon, üzerinde mavi çubuklu bir pijama gömleği vardı. Misafirlerinin her birinin elini gizli bir davanın kardeşleriymiş gibi esrarengiz bir bakışla tek tek sıktıktan sonra kutular, kalıplar, tenekeler ve çeşitli vücut parçalarıyla dolu ve boya kokan ışıl ışıl bir odaya aldı onları. Bir köşeden çıkardığı broşürleri dağıtırken tek düze bir sesle anlatmaya başladı. Müessesemiz Balkanlar ve Orta Doğu'nun en eski mankencilik kuruluşudur. Yüzyıllık tarihimizden sonra bugün vardığımız aşama aynı zamanda sanayileşme ve modernleşme konusunda Türkiye'nin de nerelere ulaştığının bir göstergesidir. Bugün artık yalnız kolların, bacakların, kalçaların %100 kendi ülkemizde yapılması değil. Cebbar Bey, dedi kabak kafalı adam sıkıntıyla. Arkadaşlarımız burayı değil, sizin rehberliğinizde aşağı katları, yer altını, mutsuzları, tarihimizi, bizi biz yapan şeyi görmeye geldiler. Rehber öfkeli bir hareketle düğmeyi çevirince geniş odadaki yüzlerce kol, bacak, kafa, gövde bir anda sessiz bir karanlığın içinde kalırken bir merdivene açılan küçük bir sahanlığı aydınlatan çıplak bir ampul yandı. Hep birlikte demir merdivenleri iniyorlardı. Aşağıdan bir nem kokusu gelince Galip bir an durakladı. Cebbar Bey şaşırtıcı bir rahatlıkla Galip'e yaklaştı. Aradığını burada bulacaksın. Korkma, dedi çok bilmiş bir havayla. Beni o yolladı. Yanlış yollarda dolanmanı, kaybolmanı hiç istemiyor. Başkalarına da söylüyor muydu bu anlamı belirsiz sözleri? Merdivenlerden ilk odaya indiklerinde gördükleri mankenleri babamın ilk eserleri diye tanıttı rehber. Ondan sonraki odada bazı Osmanlı denizcilerinin, korsanların, katiplerin, bir yer sofrasının çevresinde bağdaş kurarak oturan köylülerin çıplak bir ampulün ışığında gördükleri mankenlerine bakarken rehber gene belirsiz bir şeyler mırıldandı. Bir başka odadaki çamaşırcı bir kadının, kafası koparılmış zındığın, elinde iş aletleriyle bir celladın mankenlerini gördüklerinde Galip ilk defa rehberin sözlerini anlayabildi. 100 yıl önce bu ilk odalarda gördüğünüz ilk eserlerini yarattığında dedemin aklında herkesin aklında olması gereken şu basit düşünceden fazlası yoktu. Dükkan vitrinlerinde sergilenen mankenler bizim insanlarımız örnek alınarak yapılmalı diye düşünmüştü dedem. Ama 200 yıldır tezgahlanan uluslararası ve tarihi bir kumpasın mutsuz kurbanları onu engellediler. Merdivenlerden indikçe, birbirlerine basamaklarla açılan kapılardan geçtikçe, tavanından sular damlayan ve içinde bir elektrik kordonuyla ona bağlı çıplak ampullerin bir çamaşır ipi gibi dolandığı odalarda yüzlerce manken gördüler. 30 yıllık Genelkurmay Başkanlığı sırasında milletinin hep düşmanlarla işbirliği etmesinden korktuğu için ülkenin bütün köprülerini havaya uçurmayı, Ruslara işaret olmasın diye minarelerini yıkmayı ve düşmanın eline geçerse yolunu kaybedeceği bir labirente dönüşsün diye İstanbul'u boşaltıp bir hayalet şehir ilan etmeyi düşünen Mareşal Fevzi Çakmak'ın birbirleriyle evlene evlene ana, baba, kız, dede, amca hepsi birbirlerinin tıpatıp aynısı olan Konyalı köylülerin kapı kapı dolaşarak farkında olmadan bizi biz yapan bütün o eski eşyaları toplayan eskicilerin mankenlerini gördüler. Ne kendileri ne başka biri olabildikleri için oynadıkları filmlerde kendileri olamayan film kahramanlarını ya da düpedüz kendilerini en iyi canlandırabilen ünlü Türk aktrislerinin ve oyuncularının ve batının bilim ve sanatını doğuya taşımak için bütün ömürlerini çeviri ve adaptasyona veren acıklı şaşkınların ve İstanbul'un kargacık burgacık sokaklarından Berlin'deki gibi hılamurlu, Paris'teki gibi yıldız biçiminde ve Petersburg'daki gibi köprülü bulvarlar açabilmek için bütün ömrünce haritalar üzerinde elde büyüte çalışan ve bütün ömrünce akşamları emekli paşalarımızın batılılar gibi tasmalara gezdireceği köpeklerini sıçtırabilecekleri modern kaldırımlar düşledikten sonra hayallerinin hiçbirini gerçekleştiremeden ölüp mezarı kaybolan hayalperestlerin ve işkencede yeni uluslararası değerlere değil milli ve geleneksel yöntemlere bağlı kalmak istedikleri için erken emekli edilen istihbarat görevlilerinin ve omuzlarında sırık, mahalle aralarında boza, palamut balığı ve yoğurt satan seyyar satıcıların mankenlerini gördüler. Rehberin dedemin başladığı, babamın geliştirdiği ve benim de devraldığım bir dizi diyerek tanıttığı kahve manzaraları arasında, başları omuzlarının arasında kaybolan işsizleri, dama ya da tavla oynarken yaşadıkları yüzyılı ve kendi kimliklerini mutlulukla unutabilen talihlileri, ellerinde çay bardaklarını tutarken ve ucuz sigaralar içerken kaybettikleri varoluş nedenini hatırlamaya çalışır gibi sonsuzdaki bir noktaya bakan, kendi iç düşüncelerine çekilen ya da oraya da çekilemedikleri için oyun kağıtlarını, zarları ya da birbirlerini hırpalayan vatandaşları gördüler. Dedem ölüm döşeğindeyken karşısındaki uluslararası güçlerin ne kadar büyük olduğunu sezmişti artık diye anlatıyordu rehber. Milletimizin kendisi olabilmesini istemeyen tarihi güçler, bize en kıymetli hazinemiz olan günlük hayatımızın hareketlerinden, jestlerimizden mahrum bırakmak istedikleri için dedemi Beyoğlu'ndan, dükkanlardan, İstiklal Caddesi'nden, vitrinlerden kovdular. Babam ölüm döşeğindeki dedemle birlikte gelecek olarak bir tek yeraltının, evet yeraltının kendisine bırakıldığını anladığında, İstanbul'un bütün tarihi boyunca her zaman bir yeraltı şehri olduğunu daha bilmiyordu. Bunu önce hayattan, sonra da mankenlerini yerleştirecek yeni odalar açtıkça çamurun içinde karşılaştığı dehlizlerden öğrendi. Yer altındaki bu dehlizlere ulaşan merdivenlere inerlerken, artık oda bile denemeyecek çamurlu mağaralardan, sahanlıklardan geçerlerken, yüzlerce umutsuzun mankenini gördüler. Çıplak ampullerin ışığı altındaki mankenler, kimi zaman Galip'e unutulmuş bir otobüs durağında hiçbir zaman gelmeyecek bir otobüsü beklerken, üzerleri yüzyılların toz ve çamuruyla kaplanan sabırlı vatandaşları, kimi zaman İstanbul sokaklarında yürürken duyduğu bir yanılsamayı, bütün mutsuzların birbirleriyle kardeş olduğu duygusunu hatırlatıyordu. Ellerinde torbaları, tombalacıları gördü. Alaycı ve asabi üniversite öğrencilerini gördü. Fıstıkçı dükkanlarının çıraklarını, kuşseverleri ve defini arayanları gördü. Batı bilim ve sanatının doğudan yürütüldüğünü kanıtlamak için Dante okuyanları ve minare denen şeylerin bir başka dünyaya verilmiş işaret olduğunu kanıtlamak için harita çizenlerin ve yüksek gerilim hattına çarparak hep birlikte mavi elektrikli bir şaşkınlığa kapılıp 200 yıl öncesinin günlük olaylarını hatırlamaya başlayan İmam Hatip Liseli öğrencilerin mankenlerini gördü. Çamurla kaplı odalarda sıralanan mankenlerin sahtekarlar, kendileri olamayanlar, günahkarlar, başkalarının yerine geçenler gibi takımlara ayrıldığını gördü. Mutsuz evlileri, huzursuz ölüleri, mezarından çıkan şehitleri gördü. Yüzlerine, alınlarına harfler yazılmış esrarengiz kişileri, bu harflerin sırlarını ortaya atmış bilgeleri ve bu bilgelerin halifeliğini yapan günümüz ünlülerini bile gördü. Bir köşede çağımızın ünlü Türk yazar çizer sanatçılar arasında celali üzerinde 20 yıl önce giydiği yağmurlukla gösteren bir manken de vardı. Rehber bir zamanlar babasının çok umutlar beslediği bu yazarın ondan aldığı harflerin esrarını kötü amaçlarla kullandığını, kendini ucuz zaferler için sattığını söyledi geçerken. 20 yıl önce Celal'in rehberin babası ve dedesi üzerine yazdığı bir yazı çerçevelettirilmiş ve idam hükmü gibi mankenin boynuna asılmıştı. Birçok dükkancının yaptığı gibi belediyeden izin almadığı için kaçak kazılan çamurlu odaların duvarlarından sızan nemi ve geniz yakan küf kokusunu ciğerlerinde hissederken Galip rehberin babasını karşılaştığı sayısız ihanetlerden sonra nasıl bütün umutlarını Anadolu yolculuklarında topladığı harflerin esrarına verdiğini ve nasıl bu esrarı mankenlerinin mutsuzlarının yüzlerine kazırken aynı günlerde İstanbul'u İstanbul yapan yeraltı dehlizlerinin bir bir kendisine açıldığını anlatıyordu. Galip Celal'in şişman, kocaman gövdeli, yumuşak bakışlı, küçük elli mankeninin karşısında uzunca bir süre hiç kıpırdamadan kaldı. Senin yüzünden kendim olamadım hiç demek geldi içinden. Senin yüzünden beni sen yapan bütün o hikayelere inandım. Celal'in mankenini babasının iyi çekilmiş bir fotoğrafını yıllar sonra ilgiyle inceleyen oğul gibi dikkatli uzun uzun seyretti. Üzerindeki pantolon kumaşının uzak bir akrabanın Sirkeci'deki dükkanından indirimle alındığını, Yağmurlu kendisini İngiliz polisiye romanlarının kahramanlarına benzettiği için Celal'in çok sevdiğini, ceket ceplerinin kenarlarındaki söküklerin ellerini bastırarak sık sık ceplerin içine soktuğu için açıldığını, alt dudağın ve Adem elmasının üzerindeki jilet kesiklerini son yıllarda göremediğini, ceketinin cebindeki dolma kalemi Celal'in bugün hala kullandığını hatırladı. Onu seviyordu ve ondan korkuyordu. Celal'in yerinde olmak istiyordu ve Celal'den kaçıyordu. Onu arıyordu ve unutmak istiyordu. Sanki hayatının deşifre edemediği anlamının Celal'in bildiği ama kendisinde gizlediği bir sırrı, dünyanın içindeki ikinci alemin esrarını, şakayla başlayarak bir kabusa dönüşmüş bir oyunun çıkış kapısını ondan öğrenebilmek için Celal'in ceketini yakasına yapışır gibi tuttu. Uzaktan rehberin artık alışkanlık kadar heyecan da taşıyan sesi duyuluyordu. Babam harfler aracılığıyla yüzlerine artık sokaklarımızda, evlerimizde, toplumumuzun hiçbir yerinde görülemeyecek anlamlar yerleştirdiği mankenlerini öyle bir hızla yaratıyordu ki, onlar için yer altında açtığımız odalarda yeterince yer bulamıyorduk. Bu yüzden bizi tarihin yer altına bağlayan dehlizleri tam aynı sıralarda bulmamız bir rastlantıyla açıklanamaz. Artık tarihimizin yer altında hüküm süreceğini, yer altındaki hayatın yer üstündeki çöküntünün sonuna bir işaret olduğunu, uçları birer birer evimize açılan dehlizlerin, iskeletlerle kaynaşan yer altı yollarının, ancak bizim yarattığımız gerçek vatandaş yüzleriyle hayat ve anlam bulacak tarihi fırsatlar olduğunu babam çok iyi görüyordu. Galip yakasını bırakınca Celal'in mankeni, kurşun bir asker gibi ayaklarının üstünde sağa sola ağır ağır sallandı. Galip bu tuhaf, dehşet verici ve gülünç görüntüyü bir daha hiç unutmayacağını düşünerek bir iki adım geriledi, bir sigara yaktı. Öteki ziyaretçilerle birlikte bir gün iskeletler kadar mankenlerle de kıpır kıpır kaynaşacak yeraltı şehrinin ağzını ilmek gelmiyordu hiç içinden. Böylece rehber misafirlerini Haliç'in öte yakasında bundan 1306 yıl önce Atilla'nın saldırısından korkan Bizanslılarca açılıp bir ucu ta bu yakaya ulaşmış dehlizin ağzını gösterirken ve bu ağızdan elde bir lamba içeri girerseniz göreceğiniz iskeletlerin ve bu iskeletlerin bekçilik ettiği ve bundan 675 yıl önce Latin istilacılarından saklanmış hazinelerin ve örümcek ağlarından gözükmeyen masalarla sandalyelerin hikayesini öfkeyle anlatırken rehber Galip bu görüntülerin ve hikayelerin işaret ettiği bir bilmeceyi çok eskiden Celal'in yazılarının birinde okuduğunu düşünüyordu. Rehber babasının yeraltı dünyasına inişini mutlak bir çöküşün zorunlu bir alameti olarak gördüğünü anlatırken Bizantion'da, Buzos'ta, Nova Roma'da, Romani'de, Tsargrad'da, Miklagard'da, Konstantinopolis'te, Kospoli'de, İstinpolin'de yer altına doğru kaçınılmaz bir zorunluluk sonucu kazanılan her dehlizden, her derin tünelden sonra yer üstünde inanılmaz alt üst oluşların gerçekleştiğini, yer altı uygarlığının kendisini oraya iten yeryüzünden intikamını her seferinde aldığını öfkeyle anlatırken, rehber, Galip, bir yazısında Celal'in apartman katlarından yer altı uygarlıklarının bir uzantısı gibi söz ettiğini hatırlıyordu. Rehber hikayesinin öfkesiyle yeraltının alameti olduğu o muazzam yıkıma karşı konulamayacak o kıyamete katılmak için babasının bütün dehlizleri, sıçanlar, iskelet ve örümceklerle kaplı hazinelerle kaynaşan bütün yeraltı yollarını mankenleriyle doldurmak istediğini anlatırken, bu muazzam yıkım şöleninin hayalleriyle babasının hayatına yeni bir anlam verdiğini anlatırken ve kendisinin de yüzlerini harflerin esrarıyla doldurduğu eserleriyle bu yolda ilerlediğini heyecanla anlatırken rehber, Galip rehberin her sabah herkesten önce bir milli alıp Celal'in yazısını hırsla, kıskançlıkla, nefretle ve aynı öfkeyle okuduğunu inanmak üzereydi. Rehber, Abbasi kuşatmasından korkuya kapılıp yeraltına inen Bizanslılarla, Haçlı istilasından kaçan Yahudilerin birbirlerine sarılarak ölümsüzleşen iskeletlerini seyretmeye tahammülü olanların, tavanlarından altın gerdanlıklarla bileziklerin sarktığı bu inanılmaz dehlize girebileceklerini söylerken, Galip, rehberin Celal'in en son yazılarını dikkatle okuduğunu anlamıştı. Rehber, Bizanslılar bundan 700 yıl önce şehirdeki 6000 aşkın İtalyanı katlederken kaçan Cenevizlilerin, Amalfililerin, Pisalıların iskeletleriyle bir azak gemisiyle şehre giren vebadan kurtulanların 600 yıllık iskeletlerinin ta avarların muhasarası sırasında yer altına indirilmiş masalarda birbirlerine yaslanarak oturup kıyamet saatini sabırla beklediklerini anlatırken Galip, Celal'deki savrın kendisinde de olduğunu düşünüyordu. Rehber Bizans'ı yağmalayan Osmanlılardan kaçmak için Ayasofya'dan Aya İrini'ye uzanan, oradan Pantokrator'a açılan ve daha sonra içine sığışılamadığı için bir ucu ta bu yakaya varan dehlizlere 200 yıl sonra 4. Murat'ın kahve ve tütün ve afyon yasağından kaçmak için kendilerine atanların üzerlerine kar gibi inmiş ipeksi bir toz tabakası içinde ellerinde kahve değirmenleri, cezveleri, nargileleri, çubukları, tütün ve afyon keseleri ve fincanlarıyla bir gün kendilerine kurtuluş yolunu gösterecek mankenleri beklediklerini anlatırken Galip, aynı ipeksi toz tabakasının bir gün Celal'in iskeletini de örteceğini düşünüyordu.